Ayrım 22.
Bugün işçilerle işçi kullananlar arasındaki ayrılıklar her alanda görülüyor. Bu bakımdan hükümetimizin Yahudileşmesi halinin ne kadar ilerlediği, el emeğine karşı beslenen kötü fikirlerle değilse de gösterilen pek az saygıyla kendini belli etmektedir. Bu Alman'a yakışacak bir durum değildir. Gerçekte sosyal hayatımızın Fransızlaşması ancak Yahudileşmeyle olmuştur. Eskiden el işleri bizim gözümüzde saygıyla karşılanırken şimdi her kol işçisinin çalışması çok görülmektedir. İşte bu şekilde çok az itibarı olan bir sınıf doğdu ve bunun sonucu olarak günün birinde milletin bu sınıftan sosyal topluluğun bir üyesini ortaya çıkartması için gereken enerjiyi kendinde bulup bulamayacağı ve aradaki bu durum farkının bu sınıf diğerler arasında bir uçurumun aşacak kadar önemli bir şekilde alıp almayacağı meselesi ortaya çıkacaktır. Bu arada zorunlu olan bir şey varsa o da bu yeni ortaya çıkan sınıfın hatları arasında çirkin unsurların henüz toplanmamış olmasıydı. Hatta bu yeni sınıfın mensupları arasında enerji sahiplerine daha çok rastlanılabilirdi. Uygarlık denilen şeyin sonucu olan aşırı derecedeki inceleme burada ayırıcı ve harap edici etkisini henüz göstermemişti. Yeni sınıf henüz barışçı alçaklığın zehirlerine bulaşmış değildi. Sağlam kalmıştı ve gerektiği zaman hırçın olabiliyordu. O kadar önemli olan bu sosyal hırçın meseleye burjuvazi sessiz kalırken Yahudi gelecekte ortaya çıkacak olan safhaları şimdiden görüyordu. Yahudi kapitalist çıkar şartlarını oluştururken kurbanlarına da yaklaşarak onların kendi kendilerine yönettikleri kavgada onlara önder oluyordu. Gerçekte kendi kendisine karşı demek aktarma yoluyla anlatmaktır. Çünkü yalan söylemede çok usul olan Yahudi hep kendisini temiz ve dürüst bir kişi gibi göstermek ve suçlarını başkalarına yüklemek işini gayet iyi becerir. Halk topluluklarının başına geçer, bu topluluklar gelmiş geçmiş zamanların en korkunç yalancısına kurban olduklarını akıllarına getiremezler. Oysa ki gerçek budur. Yeni sınıf genel ekonomik değişmeden çıkar çıkmaz, Yahudi kendi kendini ilerletmek için eline nasıl yeni bir antrenör geçmiş olduğunu görüyordu. Yahudi derebeylerin dünyasına karşı kalkan olarak burjuvaziyi kullanmıştı, şimdi de Yahudi burjuvaziye karşı işçi sınıfını kullanmaktadır. Yahudi bir zamanlar burjuvazinin gölgesine sığınarak sivil hukuku elde etmişse, bugün de işçilerin hayatlarını korumak için giriştiği kavganın kendisine dünya hakim yapacağını bilmektedir. Artık şu andan itibaren işçi sınıfının görevi Yahudi milleti için çarpışmaktır. İşçi farkında olmadan yıkmakta olduğunu zannettiği gücün hizmetinde bulunur. İşçi göstermelik bir şekilde sermayeye saldırtılır. Böylece işçi gerçekte sermaye için boğuşturulmuş olur. Aynı zamanda tüm sermaye aleyhinde de bağırtılır. Fakat gerçekte hedef alınan şey milli ekonomidir. Milli ekonominin yıkılması ve onun cesedi üzerinde bütün kazanç borsanın zafer sağlamasına çalışılır. Yahudi bunu gerçekleştirmek için önce işçiye sokulur ve onun kaderine acımış görünür. Hatta sefaletten isyan duyan bir kimse gibi ortaya çıkar, böylece işçinin hayat şartlarını değiştirmek için şiddetli bir arzu uyandırmaya çalışır. Üstün ırka dahil bir insanın kalbinde daima uyuklayan sosyal adalet ihtiyacını ustalıkla tahrik ederek uyandırır. Yahudi sosyal adalet ihtiyacını tahrik ederek harekete getirdiği işçiyi daha şanslı bir kadere sahip olanlara karşı bir kin beslemeye davet eder. Bu işi yaparken Yahudi sosyal düzensizliklerin aleyhine açılmış olan korkunç kavgaya bir felsefi hava, bir felsefi tavır verir. Böylece Yahudi Marksizmin temellerini atmış olur. Yahudi Marksizmi haklı sosyal isteklere çok sıkı bir şekilde bağlı gibi göstermekle bu felsefenin yayılmasını kolaylaştırır ve hızlandırır. Bu arada Yahudi bu felsefenin kendileri için haksızlık, gerçekleşmesinin mümkün olmadığını gören kimselerinde muhalefetini sağlar ve bunları tahrik eder. Sosyal fikirler maskesi altında gerçekten şeytanca ve korkunç niyetler saklanmıştır. Bu felsefe akıl ile budalalığın içinden çıkılması imkansız bir sentezidir. Fakat bu felsefede akıl ile aptallık o şekilde ayarlanmıştır ki içinde yalnız çılgınlık nitelendirilebilecek şeyler ortaya çıkar. Akla uygun olan şeyler ise hiçbir zaman uygulanamaz. Marksizmin şahıslara ve bunun neticesi olarak millete her türlü hayat ve insanlık haklarını reddetmekle uygarlığı meydana getiren temeli yıkmaktadır. Halbuki uygarlık bu şartlara tabidir. İşte bu alçakça aklın bu buluşuna felsefe adını vermek doğru olursa, Marksizmin felsefesinin özü budur. Kişiliğin ve ırkların harap edilmesi, bir türlü üstünlük sağlayamayan aşağı bir ırkın, yani Yahudi ırkının en büyük engelini ortadan kaldırmak olur. Bu felsefeye anlam veren ve yok gösteren şey ekonomik ve siyasi hayattaki garip görüşüdür. Marksizme can veren ruh, kurnaz kişilerin bu felsefeye inanmalarına engel olur. Diğer taraftan aklını kullanmasını bilmeyenler ve ekonomik ilimlerden habersiz olanlar hemen Marksist olurlar. Hareketin yön ve idaresi için gerekli olan zekayı, çünkü bu hareketin bile yaşayabilmesi için zeka tarafından yön ve idareye ihtiyacı vardır. Yahudi kendi kendisini feda ederek kendi soydaşlarından birinin beyninden elde eder. Yahudiler tarafından yönetilen kol işçilerinin bir hareketinin nasıl meydana geldiğini inceleyelim. Görünüşte bu hareketin gayesi işçilerin yaşama şartlarını kolaylaştırmaktır. Gerçekte ise Yahudi olmayan bütün milletleri esaret altına sokup yok etmekten ibarettir. Barışı doktrinler aracılığıyla milli varlık bilincini fethetmek için aydın denilen çevrelerde farmasonluğun giriştiği mücadeleye sürekli Yahudilerin ellerinde bulunan büyük basın, halk toplulukları ve özellikle burjuvazi gözünde devam eder. Çökertici bu iki güce bir üçüncüsü de katılır. Bu en korkuncu olan zor ve şiddet teşkilatıdır. Marksizmin saldırganlık sıfatıyla ilk iki silahın kendisini göreve hazırlamak üzere temelinden yıktıkları şeyleri büsbütün alt üst çalışıp bitirmek zorundadır. Bu çok kurnazca bir biçimde düzenlenmiş, hayran kalınacak bir davranıştır. Öyle ki bu harekete kendilerini devletin az çok manevi otoritesinin organları diye takdim etmekten zevk alan kurumların da katılıp mücadeleden vazgeçtikleri görülürse buna şaşırmamalıdır. Yahudi bazı ayrıcalıklar gözden uzak tutulursa her zaman kendi yıkıcı işi için yüksek dereceli memurlarımız arasından, hatta en üst makamlarda bulunanlardan çok iyi yardımcılar bulmuştur. Bu memur topluluğunun göze çarpan özelliği üstlerin huzurunda yerlere kapanan bir kölelik gösterisi, aslara karşı kendini beğenmişlik ve ancak herkes hayrete düşürebilecek derecede bir aptallıktır. Fakat bu özellikler otoritelerimizle devamlı ilgisi olan Yahudi için faydalı ve onun gözünde oldukça sevimli şeylerdir. Şimdi başlayan kavga kalın çizgilerle çizilirse şu husus ortaya çıkar. Yahudi dünyayı ekonomik yönden ele geçirmek istediği gibi siyasi açıdan da hakimiyeti altına almak ister. Bunun için Yahudi mücadelesinin bu iki amacı için Marksizmi iki bölüm olarak ortaya sürer. Bu bölümler görünüşte birbiriyle ilgili değildir. Fakat aslında tefrik kabul etmez bir bütün oluşturmaktadır. Bu iki kısım siyasi ve sendika faaliyetleridir. Sendika hareketi taraftar toplamaya yarayan bir davranıştır. İşçiye patronların hırs ve dar görüşlerine karşı açtıkları mücadelede yardım ve himaye vaat eder. Eğer işçi devlet tarafından bir yardım ve himaye görmezse kendi menfaatinin savunmasını sorumsuz kimselerin eline bırakmak istemez ve bu hak müdafasını bizzat kendi yapmak ister. Para kazanma hırsıyla gözleri kör olan burjuva işçinin yaptığı bu mücadeleye karşı ne kadar engel çıkarırsa, mesela uzun çalışma süresini kısaltmazsa, çocukların çalışmalarını insaf dairesinde bir şekil vermezse, kadın işçileri korunmazsa, iş yerlerinde ve ikametgahlarında sıhhi şartlara kavuşmak için yapılan her türlü girişime engel olursa, daha kurnaz olan Yahudi bu sınıfın, yani ezilen işçinin davasına sahip çıkar. Yahudi böylece işçinin savunucusu durumuna geçer, bunu Yahudi sevinçle ve isteyerek yapar. Onun asıl amacı sosyal yararlara bir çare bulmak değildir. Yahudinin işçinin koruyucusu durumuna geçmesine sebep, milli ekonominin geleceğini yok ederek bir topluluğu yavaş yavaş meydana getirmek içindir. Çünkü sağlam bir siyasetin hedefi bir taraftan halkın sağlığının korunması, diğer taraftan bağımsız bir milli ekonominin korunması ise bu iki görüş karşısında Yahudi tamamen ilgisiz kalarak kendi gayesine giden yolun üzerindeki bu engelleri temizlemeye bakar. Yahudi milli ekonomiyi yok etmektedir. Bundan dolayı işçi hareketinin koruyucusu ve önderi sıfatıyla yerine getirilmesi imkansız veya uygulanması milli ekonominin çökmesine sebep olarak isteklerde bulunurken vicdanında bir sızlanma duymaz. Yahudi önünde sağlam bir soy olarak istemez. Onun arzusu soysuzlaşmış boyunduruğa girmeye hazır bir sürü görmektir. Olumlu cevap alamayacağını ve durumu değiştiremeyeceğini bildiği halde halk topluluklarında şiddetli bir sinirlilik doğuracak ve anlamsız istekleri işte bu gayesini tahakkuk ettirmek için ortaya atar. Arzusu ortalığı bulandırmaktır. Yoksa işçilerin sosyal durumlarını gerçekten ve namuslu olarak düzeltmek değildir. Demek ki büyük topluluklar aydınlatılmadıkça, onlara sonsuz yoksulluklarının gerçek nedenleri hakkında doğru bilgiler verilmedikçe ve bunun için büyük bir çalışmaya teşebbüs edilmedikçe Yahudi işçi hareketinin itirazı kabul etmez ve vazgeçilmez lideri olarak kalacaktır. Eğer halk toplulukları şimdi olduğu gibi bir hedefe yöneltilmezlerse ve devlet bu işlere kayıtsız kalırsa, halk daima ekonomik yönden kendisine en yüzsüz cevahatleri yapan kişilerin arkasından gider. Bu hususta Yahudi üstad makamına yükselmiştir. Çünkü bütün çalışması hiçbir ahlak kuralının dizginiyle boyunduruk altına alınamaz. Bundan dolayı bu sahada bütün düşmanlarına karşı kolayca ve kısa bir süre içinde üstün çıkar. Yahudi kendi ruhunda bulunan kabalığa ve haydutluk içgüdüsüne uyarak işçi hareketine en kaba bir şiddet özelliği vermektedir. Sağlam hisleri ve oltaya takılmayan kimselerin karşı koymalarını dehşet salma ve korku yaratma usulüyle kurar. Böyle bir faaliyetin sonucu ise çok korkunçtur. Neticede Yahudinin yaptığı milletin huzur ve mutluluğunu sağlayacak olan işçi sınıfı vasıtasıyla milli ekonominin temellerini yıkmak olur. Yahudinin bu faaliyetine paralel olarak siyasi teşkilat faaliyeti de gelişmektedir. Siyasi gelişme işçi hareketinin toplulukları siyasi teşkilata girmeye hazırlaması, hatta bir kamçıyla vurur gibi onları zorla oraya sokması dolayısıyla bu işçi hareketine uygun düşer. Siyasi teşkilata o büyük cihazını devam ettirme imkanını veren gelirin sürekli kaynağı işçi hareketidir. Kişilerin siyasi faaliyetleri için kontrol organları Yahudilerin eline geçer. Bütün siyasi gösteriler için adam toplama işi Yahudinin elindedir. Sonuçta işçi hareketi ekonomik hayat için mücadele etmez olur. Yahudi kısa ve genel grev hareketlerini siyasi fikrin emri altına alır. Böylece sendika ve siyasi teşkilat, içeri itibarıyla kültürü çok az olan okuyucuların siyasi görüş ve görüşlerine uygun bir basın meydana getirerek kurulu düzene karşı isyan ruhu, bir milletin en aşağı sınıflarına dahil olan topluluklara cüretkarlık isteyen hareketleri yapmaya hazır bir duruma getirir. Bu basının görevi basit halk tabakalarının seviyesini yükseltmek değildir. Yahudinin idaresi altında yapılan iş basit insanların iştahlarını kabartmaktan ibarettir. Bu basın milli iradenin, yüksek bir kültürün, geleneğinin ve bağımsız bir ekonominin dayanağı olan şeylerin hepsine saldırır ve iftira eder. Yahudilerin devlete hakim olma yolundaki hareketlerine engel olmak isteyene ya da yeni sahibi, iktidarları ve dehaları Yahudilerce tehlikeli görünen ülkenin seçkin ve karakter sahibi insanlarına karşı Yahudi basın ateş püskürür ve bu gibi kişileri milletin gözünden düşürmeye çalışır. Çünkü Yahudinin nefretine hedef olmak için onun aleyhinde çalışmak şart değildir. Yahudinin herhangi bir gün kendisi aleyhinde bir düşünce beslememizden veya ona düşman bir milletin kuvvetini geliştirmek için yeteneklerinizi kullanacağınızdan şüphelenmesi, size nefret duyması için yeterli bir sebeptir. Bu konuda hiç hataya düşmeyen içgüdüsüne her insanın doğuştan sahip olduğu yeteneklerinin kokusunu hemen alır. Onun ruhunun ruhu olmayan kimse, Yahudinin kendisine düşman kesileceğinden asla şüphe etmemelidir. Yahudi tecavüze uğramış bir kimse olmayıp saldırıya geçmiş, saldıran olduğu için yalnız kendisine saldıran kimseyi değil, saldırısına karşı koyanı da kendisinin düşmanı kabul eder. Doğrulukla dolu olduğu kadar cesur olan ruhları kırmak için başvurduğu kavgada kullandığı araçlar mertliğe sığmayan şeylerdir. O bu adi iş için yalan ve iftirayı kullanır. Hiçbir şey karşısına gerilemez ve kötülüğü o kadar büyüktür ki halkımızın hayalinde şeytanın somut örneği ya da bütün kötülüklerin sembolü Yahudi olursa buna şaşırmamalıdır. Halk topluluklarında Yahudinin gerçek karakterinin bilinmeyişi, yüksek tabakalarda içgüdünün yokluğu ve aklın kıt oluşu, Yahudilerce yöneltilen bu yalan savaşına milletin kolayca kurban gitmesine yol açmaktadır. Yüksek tabaka mensupları yaratılışlarında olan korkaklıkları dolayısıyla Yahudinin yalan ve iftirayla saldırdığı kişiden uzak dururlarken, halk da aptallık ya da basitlik dolayısıyla bu karakter sahibi kişi hakkında uydurulanlara inanır. Otorite sahibi olanlar ise ya ses çıkartmayıp susarlar ya da haksız yere saldırıya uğrayan kişi için soruşturma açarlar. Güya o eşek memurlarca böyle hareket etmek, devletin otoritesini korumak ve güvenliğini sağlamak için yararlı bir önlemdir. Sonunda Yahudi tarafından kullanılan Marksist silahın korkusu, bu akıllı adamların beyinlerine ve ruhlarına bir kabus gibi çöker kalır. Bu korkunç düşman karşısında titrerler ve eninde sonunda onun kurbanı olurlar. Yahudinin devlet içinde üstünlüğü şimdi öylesine sağlamlaşmıştır ki kendisini açıkça Yahudi olarak ortaya koyma cesaretini gösterir ve hatta bununla da kalmayıp ırkı ve siyasi düşüncelerini sonuçlarına kadar açıklamaktan çekinmez. Irkının bir bölümü kendisini açıkça yalancı bir millet diye gösterir. Gerçi bu da yeni bir yalandan ibarettir. Çünkü Siyonizm bütün dünyaya Yahudilerin Filistin'de bir devlet kurmakla memnun olacakları görüşünü verirken onlar aptal kişileri bir kere daha gayet açık bir şekilde aldatmış olurlar. Yahudilerin Filistin'de bir devlet kurup oraya yerleşmeye hiç ama hiç niyetleri yoktur. Yahudiler orada sadece şarlatanca uluslararası hareketlerin bir merkezi teşkilatını kurmaktan başka bir şey düşünmemektedirler. Bu teşkilat hakimiyet hakkına sahip olacak ve öteki devletlerce korunmaya gerek duymayacaktır. Bu teşkilat bağımsızlığına sahip olarak suratlarından maskeleri düşürülmüş olan veya kendileri atmış olan bütün sefil Yahudilerin sığınağı ve gelecekteki rezil ve şarlatan Yahudilerin de yüksek bir okulu olacaktır. İşte bir kısım Yahudi ikiyüzlülükle Alman, Fransız veya İngiliz olduğunu söylerken diğerlerinin açıkça ve resmen Yahudi ırkına mensup olduklarını belirtmeleri kendilerine olan güvenin gittikçe arttığına ve artık güven içinde bulunduklarını ortaya koyar. Diğer milletlerin korkunç bir umursamazlıkla hareket etmeleri Yahudilerin zafer gününün ne kadar yakın olduğunu ispatlar. Siyah saçlı pis Yahudi saatlerce tehlikeden habersiz olan genç kızı gözetler. Sonunda bu genç kızı kendi adi kanıyla kirletir. Onu bağlı olduğu ırktan çekip alır. Yahudi hakimiyetini almak istediği ırkın dayandığı bütün temelleri kökünden yıkmak ister. Kadın ve genç kızların ahlaklarını bozduğu gibi ırkı ile diğer ırklar arasında kanın yaptığı engeli yıkmak ve yok etmek için her çeşit çareye başvurur. Zencileri Almanya'ya getirenler Yahudilerdi. Hep aynı gizli amaç ve açık hedef için hala getirmektedirler. Nefret ettikleri beyaz ırkın melezleşmeden ortaya çıkan piçleşme ile yok etmek, onu vardığı uygarlık ve siyasi seviyesinden indirmek ve ona hakim olmak istemektedirler. Çünkü ırkı temiz olan, kanının gücünden haberdar olan millet hiçbir şekilde ve hiçbir zaman Yahudi'ye boyun eğmez. Yahudi ancak bu dünyada sürekli ve sadece melezlerin efendisi olabilir. Bunun için insanları devamlı olarak zehirler ve böylece ırkların kalitesini düşürmeye çalışır. Yahudi bu arada da siyaset bakımından demokrasinin yerine proletaryo hakimiyeti fikrini aşılamaya başlar. Marksçılık Yahudinin demokrasiden vazgeçmesini sağlayan ve Yahudi milletlerin diktatörce kaba kuvvet ve idaresi altına alınmasını sağlayan bir aracı olmuştur. Böylelikle Yahudi çifte yenilik meydana getirmek için bilinçli bir biçimde çalışır. Bu çifte yenilik ekonomik ve siyasi alanlarda ortaya çıkacaktır. İçten gelen bu saldırıya karşı enerjik bir şekilde karşı koyan ulusları, Yahudi harekete geçirdiği uluslararası güç ve etkileri sayesinde bir düşman şebekesiyle sarmaya başlar. Onları savaşa zorlar, sonunda gerekli olduğuna karar verdiği zaman savaş alanına zafer bayrağını dikiverir. Devletleri ekonomik yönden sarsar. Böylece verimsiz duruma gelen kanın faaliyetlerini devletin elinden alır ve ekonomik kontrole tabi tutar. Yahudi siyasi yönden de devleti yaşama araçlarından yoksun bırakır. Her türlü karşı koymanın ve milli savunmanın temellerini çürütür. Milletin hükümete duyduğu güveni sarsar, geçmiş kötülere gözden düşürür. Kutsal olan şeylerin hepsini çamura batırır. Uygarlığa da el atarak sanata ve edebiyata kötüler, tabii hisleri aldatır. Bütün güzellik, asalet, ağırbaşlılık, onur ve iyilik kavramlarını bir anda alt üst eder. İnsanları kendisinin içinde bulunduğu o adi ve aşağı tabiat alanına çeker. Sonunda Yahudi dini ve ahlakı gülünç ve basit bir biçime sokar. Töre ve gelenekleri ölü, modası geçmiş ve köhnemiş şeyler olarak gösterir. Böylece bir milletin hayatı uğruna mücadele edeceği son dayanakları da ortadan kaldırır. Şimdi son ve büyük hareket başlar. Artık Yahudi siyasi kudreti de eline geçirdikten sonra maskesini fırlatır atar. Demokrasi ve halk dostu olan Yahudi o andan itibaren katil ve ırk düşmanı Yahudi'yi meydana getirir. Birkaç yıl içinde aklın önderlerinin kökünü kazımaya girişir. Milletlerin manevi rehberleri olan kişileri yok ederek onları esaret altına alır. Bize bu esaretin en canlı örneğini Rusya vermiştir. Rusya'da Yahudi büyük bir millet üzerinde varlığını kurmak için vahşi ve korkunç bir yobazlık ile 30 milyona yakın insanı kendi yazar ve çeteleriyle borsa haydutlarını öldürtmüş veya açlıktan ölüme mahkum ettirmiştir. Fakat şunu hemen belirtelim ki bu iş yalnız Yahudilerin milletlerin hürriyetlerini öldürmesiyle bitmeyecek. Bu mahvolan milletlerin asıl hakları da yok olacaktır. Kurbanların ölümü sonunda canavarın da ölümünü gerektirecektir. Alman devletinin çöküşünün nedenlerini tetkik edecek olursak ilk ve kesin neden olarak ırk meselesinin ve Yahudi tehlikesinin anlaşılıp görülememesinden ileri geldiği anlaşılır. 1918 yılının Ağustos ayında savaş alanında uğranılan yenilgilere katlanmak son derece kolay olabilirdi. Bu yenilgiler milletimizin daha önce kazandığı galibiyetlere oranla bir hiçti. Bizim çökmemize bu yenilgiler sebep olmadı. Biz milletleri var olmaya yönelten ve bu şekilde hayatlarını yasal saydıran siyasi kuvvet ve içgüdüleri 10 yıldan beri sistemli bir şekilde milletimizin elinden alarak bu yenilgileri hazırlamış olan güç tarafından yere serildik. Eski Rich milletimizin mensup olduğu ırkın temellerinin korunması konusunun ortaya çıkardığı meseleyi ihmal etmekle bir milletin dünya üzerinde yaşamak için sahip olduğu tek hakkı yok ediyordu. Melezleşen veya melezleşmeye fırsat veren milletler Allah'ın gücüne karşı günah işlediler. Bir millet kendi varlığının doğa tarafından sunulmuş ve kökleri kanla uzanmış orijinalliğine artık bağlı kalmazsa dünyadaki varlığına son verilmesine ötürü şikayet etmeye hakkı yoktur. Bu geçici dünyada her şey çok daha iyi olur ve yapılabilir. Her bozgunun gelecekteki bir zaferin annesi olması mümkündür. Her kaybedilen savaş gelecekte bir yükselişe sebep olabilir. Her zorluk insan inancıyla yenilebilir. Her zulüm ve baskı kan temiz olarak korunduğu sürece ahlaki bir diriliş meydana getiren güçleri doğurabilir ve harekete geçirebilir. Fakat kanın temizliğini kaybetmesi saadeti yok eder, insanı sonsuzluğa kadar aşağılatır. Bu çöküşün medeni ve ahlaki sonuçları hiçbir zaman kaybolmaz. Hayatın diğer meseleleri bu tek meseleyle karşılaştırılırsa, bütün bu meselelerin önemi bunun yanında bir hiçtir. Hayatın bütün meseleleri zamanla sınırlıdır fakat kanın temizliğinin korunması ya da kaybedilmesi meselesi, yeryüzünde hayat devam ettiği sürece duracaktır. Savaştan önce meydana gelen bazı önemli olaylar incelendiğinde, hepsinin bir ırk meselesine bağlı olduğu görülür. İster hukuk meselesi, ister maddi hayatın büyük oyunları olsun veya siyasi alanda çöküş olayları, eğitimin iflası olsun, hatta basının büyük adamlar üzerinde yaptığı kötü etki söz konusu olsun, bütün kötülüklerin derinine indirildiğinde ırka önem verilmediği veya yabancı bir milletin ırk için oluşturduğu tehlikenin fark edilmediği görülecektir. Bunun için bütün genellik hareketleri, bütün sosyal yardım eserleri, her türlü siyasi önlemler, bütün ekonomik gelişmeler ve düşünme gücündeki her bilgi artışı hiçbir zaman önemli rol oynamaz. Usul ve onu yeryüzünde var olma gücüne ulaştıran organ yani devlet sağlam bir sıhhate sahip değildi. Hatta her ikisi de gözle görülecek biçimde sararıp soluyordu. Rich'in dıştan bakıldığında görülen zindeliği onun çıkarlarını saklamayı başaramazdı. Gerçekten tekrar ona kuvvet vermek için yapılan her teşebbüs daima sonuçsuz kaldı. Çünkü en önemli mesele kenarda unutuluyordu. Alman milletinin başı ucunda bilginlere yakışır tartışmalar yapan birçok politik görüş taraftarlarının ve hatta önderlerinin dahi ciddi biçimde kötü niyet sahibi kimseler olduklarını sanmak hata olur. Fakat bunların tüm hareketleri verimsiz kalmaya mahkumdu. Çünkü bizim genel rahatsızlığımızın hangi şartlar altında ortaya çıktığını görüyorlar fakat en uygun şartlar içinde bile onun illetini tespit edemiyorlardı. Eski Rich'in siyasi gelişmesinin takip ettiği yol dikkatle incelenirse, birliğin oluşmasından sonra hatta bunun sonucu olarak Alman milleti tarafından yapılan gelişmeler sırasında için için çöküşün tam akışını bulmuş olduğunu ve bütün siyasi başarılara ve maddi gücün çoğalmasına rağmen genel durumun yıldan yıla kötüleştiğini görmek mümkündür. Reichstag seçiminde Marksist oyların çoğalması dış yıkılmaya yol açacak işten yıkılmanın devamlı şekilde yaklaştığını işaret ediyordu. Burjuva Partisi'nin bütün başarıları değerden yoksundu. Bu da seçim başarılarına rağmen Marksist dalganın büyümesine engel olamadıklarından dolayı değil, kendi işlerinde bozuk tohumlar bulundurmalarından ileri geliyordu. Burjuvalar farkına varmadan Marksçı düşüncelerle kirletilmişlerdi. Karşı koymaları çok zaman sonuna kadar mücadeleyi azmetmiş rakiplerinin bir prensip karşı koymasından çok hırslı liderlerin birbirlerine karşı rekabetlerinden meydana geliyordu. Bu uzun yıllar sırasında yıkılmayan inançla yalnız bir millet mücadele etti. Bu da Yahudidir. Milletimizin var olma gücü azaldıkça Yahudinin altı köşeli yıldızı gökyüzünde gittikçe yükseldi. 1914'te savaş alanına saldırıya karar vermiş bir millet atılmadı. Bu Marksçı barışseverlerin milletimizi tehdit edişine karşı milletin var olma inancıyla ortaya çıkmasıydı. Geleceğimizin tartışıldığı o gün iç düşmanın kim olduğu tespit edilemediği için dışarıya karşı koymak boşunaydı. Allah galip gelen kılıncı hakkıyla lütfetmedi. Böylece her suçun cezasının çekilmesini isteyen sonsuz kanuna boyun eğildi. İşte bu ayrıntılar yeni hareketimizin prensiplerine kaynak teşkil edecekti. Biz bu düşüncelerimizin sadece Alman milletinin çöküşünü durduracağını değil, bir devlete bir gün üzerine dayanacağı ve kuvvet alacağı granit temelleri atmasını da sağlayacağına inanıyoruz. Öyle büyük bir devlet kuracağız ki o devlet milletimize hiçbir zaman yabancı kalmayacak, ekonomik çıkarlara hizmet etmeyen milletin içinden, tarihinden doğmuş yüce bir Alman milletinin devleti olacak. 12. Bölüm. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin ilk gelişme devri. Hareketimizin gelişmesinin ilk bölümünü bu cildin sonunda inceleyip ve buna bağlı birçok meseleleri gelişi güzel ele alıyorsam da bunu doktrinimizin ruhu hakkındaki düşünceleri açıklamak amacıyla yapmıyorum. Gerçekte bizim programımızın tamamı öyle geniştir ki yazıldığı zaman bir cildi doldurur. Bundan dolayı programımızı bu kitabın ikinci cildinde inceden inceye ele alacağım ve düşündüğüm şekilde bir devlet örneği bulmaya çalışacağım. Biz demek yüz binlerce kişi demektir. Bu yüz binler esasla ideallerimize katılmakta fakat her biri gözlerinin önünde dalgalanan şeyi takdir etmek için gerekli sözcükleri bulamamak. Gerçekten bütün büyük yenilik hareketlerinde dikkati çeken bir husus vardır. Çoğu bu yenilik hareketlerinin başlangıçta yalnız bir şampiyonları vardır. Fakat sonradan milyonlarca taraftar kazanırlar. İçlerinden biri ortak iradelerini ilan etmek, eski ümitlerin bayrağını dikmek ve yeni açıklamalarla onları zafere götürmek için yükseldiği zaman bu yenilik hareketi binlerce sabırsız insanın derin isteklerine rastlamaktadır. Milyonlarca insanın kalplerinde o devrin hayat şartlarının tamamen değişmesi için arzu beslemeleri, bu kişilerin büyük ve acı umutsuzluk durumu binbir şekilde kendini belli eder. Yazılarında ümitsizlik ve cesaretsizlik hakimdir. Bazılarında nefret, kin ve isyan durumlarına rastlanır. Bir bölümü kayıtsız kalırken bir kısım müdahale için korkunç bir istek besler. Hoşnut olmayanların bazıları seçimde çekimser kalırlar. Sayıca daha çok olanları ise aşırı sol tarafla beraber oy kullanırlar. İşte bizim genç hareketimiz önce bu kişilere seslenecektir. Çünkü durumlarından memnun olan ve mideleri tıka basa doymuş olan adamlardan böyle bir harekete katılmalarını beklemek hata olur. Hareket işkence gören, acı çeken, azap içinde olan, talihsiz ve mutsuz olan kişileri etrafında toplar. Evet, hareketimiz her şeyden önce sosyal bünyenin dışında akıp gitmeyecek, halk topluluklarının derinliklerine kök salacaktır. 1918 yılında millet siyaset bakımından iki kısma bölünmüş durumdaydı. Sayıca çok olan birinci kısım el ile çalışan meslek sahipleri hariç olmak üzere milletin aydın tabakalarını oluşturuyordu. Bunlar görünüşte milliydiler, yani bunlar devlet çıkarları denilen fakat daha çok hanedan çıkarlarıyla aynı şey haline gelen çıkarları önemli şekilde temsil ediyorlardı. Bu kısma dahil olanlar rakiplerinin baskı ve şiddetleri dolayısıyla etkileri görünüşte ve henüz gelişmemiş olan manevi silahlarla ideallerini ortaya koymaya ve hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Daha bir süre önce idareci durumunda olan bu sınıf şiddetli ve tek bir darbeyle boylu boyunca yere serildi. Korkudan titreye titreye acımasız galibin bütün kötülüklerine boyun eğdi. Bu sınıfın karşısında kol gücüyle çalışan işçiler yer aldı. Bu sınıf oldukça aşırı Marksçı eğilimlere sahip hareketler halinde birleşmişti. Bunlar fikri yöndeki tüm karşı çıkışları kaba güçle kırmaya kararlı idiler. Marksist fikirlerle donanmış olan bu sınıf milli olmak düşüncesinde değildir. Aksine yabancı devletlerin baskı hareketlerine yardımcı olur. Sayıca halkın en büyük kısmını temsil eder. Fakat bu sınıf milletin bazı unsurlarını kapsar ki milli bir kalkınma bu sınıf olmadan düşünülmez ve fiile de çıkarılmaz. Alman milletinin ilerlemesi Almanya üzerindeki yabancı devletlerin baskılarını daha da çok artırıyordu. 1918 yılından itibaren hemen şunu anlamak icap eder ki bizim burjuva devlet adamlarının söyledikleri gibi bu baskılar ekonomik açıdan olmuyor veya maddi kuvvete dayanıyordu. Gerçek olan irade kuvvetiydi. Milletin irade gücü sıfıra indiriliyordu. Almanlar muhtaç oldukları çok daha fazla silahlara sahiptiler. Eğer Alman milleti hürriyetini sağlama imkanı bulamamışsa, bunun nedeni büyük bir milletin var olma inancından ve yaşama iradesinden mahrum oluşuydu. En etkili silah, o silahı harekete geçirecek olan ruh mevcut değilse, cansız ve kıymetsiz bir madenden ibaret kalır. Almanya savunmasız kaldıysa, bunun nedeni silaha sahip olma işi değildi. Müdafaasız kalmasına sebep milletin silahlarını koruma iradesinden mahrum oluşuydu. Eğer bugün solcu siyasetçiler bölücü ve ihanete dayanan yanlış politikalarının başarısızlığını silah yokluğuna dayandırmaya çalışıyorlarsa yalan söylüyorlar. Onlara verecek cevap şudur. Doğru söylemiyorsunuz. Ulusal çıkarları terk etmek yolundaki alçakça politikanızla silahlarınızı teslim ettiniz. Şimdi de silah yokluğunu sefaletinizin tek sebebi olarak gösteriyorsunuz. Bu hareketiniz de bütün yaptıklarınız olduğu gibi yalan ve sahtekarlıktan ibarettir. Bu arada sağ politikacılarının da büyük hataları olmuştur. Sağ taraf politikacılarının sayesinde 1918 yılında devlet makamına gelen Yahudi süprüntüleri Alman milletinin silahlarını çalmışlardır. Bizim savunmasız millet durumuna gelmemiz onların alçaklıklarını bir sonucudur. Bir Alman'ın büyüklük ve cesaretinin yeniden kazandırılması meselesi, kendi kendimize silahları nasıl imal edeceğiz sorusu. sorusunu sormakla halledilemez. Bir milleti silah taşımaya yetenekli duruma getiren ruhu nasıl yaratacağız diye düşünmek lazımdır. Bir milletin üzerinde böyle bir rüzgar estiği takdirde zekası bir yol bulur ve bu yolların her biri o milleti bir silaha götürür. Bir korkak adama 10 tabanca verilse o adam bir saldırı anında tek mermi atmaz. Bu korkağın elindeki tabancalar bir cesurun elindeki topuzdan daha az değer ifade eder. Milletimizin siyasi gücünü tekrar kazanması ancak bizim varlığımızın sağlam ve kusursuz hale getirilmesi meselesinden ibarettir. Gerçekte bunu hazırlayıcı her dış siyaset ve bizzat rolünü değerli hale getirme teşebbüsü çok silaha sahip bulunmanın eseri olmayıp bir milletin inkar edilmez yeteneğinin sonucudur. Bir milletin düzenli kabiliyetini cansız bir takım silahların toplanması değil, ulusal varlık hakkında ateşli bir iradenin ve ölümü göze alacak derecede kahramanca bir cesaretin varlığı sağlar.